Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler Rehberi'nde ben Serhat Ayan. Sizlerle bir haftanın açılışında pazartesi günü birlikteyiz. Evet, neler yapacağız bugün? Bugün yerli ve milli kavramlarından bahsedeceğiz. Yerli ve milli kavramlarla göz kırpan haberleri anlatacağım size. Neler olmuş, neler bitmiş, yurt dışında neler olmuş, neler bitmiş bunları anlatacağım. Tabii ki bir konuğumuz olacak. Konuğumuzla yerli ve milli kavramını çok farklı bir açıdan konuşacağız. Şimdi hangi açılardan konuşabiliriz? Şöyle bir şey var. Konuğumuzu öncelikle bir merhaba diyelim sevgili Erdem Eriş. Merhabalar efendim.
Merhabalar Serhat Bey.
Merhaba. Yerli İşletmeler Derneği Başkanı Erdem Eriş olarak ben size anons etmek istedim ama sizi kendinizden bir tanıyalım mı?
Tabii ki hay Serhat Bey. Çok teşekkürler bu imkanı tanıdığınız için. Dediğiniz gibi Yerli İşletmeler Derneği'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıyım. Aslında Aydın'da doğdum. İlkokulu ve ortaokulu Aydın'da okuduktan sonra İzmir Fen Lisesi'ne geçtim. İzmir Fen Lisesi'ne bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini tamamladım. İş hayatına atıldım. Ve iş hayatımda çok farklı rollerde hem yerli firmalarda, uluslararası spor firmalarda tepe yönetici rollerini tamamladıktan sonra kendi firmamı kurdum. Başka ortaklıklarım var. Ve bir taraftan da Türkiye'nin yerli ve milli kalkınma hamlesine destek olmayı arzuladığımız, yerli ve milli kalkınma platformuna dönüştürmeye çalıştığımız Yerli İşletmeler Derneği'nin lideri kurduk. Çok değerli arkadaşlarımla beraber. Bugün muhtemelen sizinle bu konuda biraz sohbet etme şansına sahip olacağız.
Aynen öyle. Şimdi sizin taraftan, dernekten gelen bir elektronik posta vardı. Elektronik postanın, yani içindeki bültenin başlığı çok enteresan. Sıkıntılarımızı dolar yakıp, telefon kırıp değil, yerli üretimle aşarız diyorsunuz. Yerli üretim nedir? Öncelikle sizden bunu dinleyelim mi?
Tabii aslında hem kolay hem zor bir soru sordunuz. Çünkü şu anda bizi dinleyen kişilerin zihinlerinde farklı tanımlar oluştuğuna eminim. Sizin de benim de kafamda farklı tanımlar oluştuğuna eminim. Zaten Yerli İşletmeler Derneği'nin ana faaliyet alanlarından bir tanesi de yerli ve milliliği akademik bir şekilde, bilimsel bir şekilde ölçebilmek. Kuruluş amaçlarımızdan bir tanesi de bunu düzgün bir zemine oturtabilmek, güzel bir baz oluşturabilmek. Yerlilik aslında millilik iki ayrı kavram.
Evet.
Yerliliği ve milliliği beraber ele almayı aslında bize dernek olarak çok doğru görüyoruz. Çünkü yerliliğin kendine göre önemli tarafları var. Milli olmanın kendine göre önemli ve değerli.
Bizim kafamızda var. Böyle birleşik kelime gibi oldu. Yerli ve milli deyince tek bir şey anlaşılıyor gibi oluyor sanki, değil mi? Aslında değil.
Aslında değil. Fakat birleşik algılanmasını biz doğru görüyoruz. Dediğim gibi belli projelerde, belli işlerde, belli kurumlarda yerlilik daha ağırlıklı önemli olabilir. Belli işlerde, belli kurumlarda, satın almalarda ya da karar verirken millilik daha öne çıkabilir. Ama toplamına baktığınız zaman aslında yerlilik ve millilik nedir? Bu ülkenin yerli ve milli kalkınmasına daha çok katkı sunan firmaların yerlilik ve millilik yüksek olmasını bekleriz. Ve biz bunu, sizin de sorunuza cevaben onu aktarmış olayım, nasıl ölçebiliriz diye bir çalışma içerisine girdik. Bir yıldır, 1,5 yıldır bu konu üzerinde çalışıyoruz. Ve MİLDEX'i ortaya çıkarttık. Yerlilik ve millilik indeksini. Bu çalışmayı akademisyenlerle beraber, çok değerli bir akademik kurulumuz var. Onların değerli tecrübeleriyle beraber şekillendirdik, olgunlaştırdık ve belli bir noktaya getirdik çok şükür.
Şimdi söylediğiniz çok güzel bir şey var. Ölçemediğimiz bir şeyi daha iyi hale getiremeyiz diyorsunuz. Ne olduğunu anlayamayız diyorsunuz. Bu sanırım bir mühendis mottosu gibi bir şey, değil mi?
Doğru. Ben kendim de mühendis olduğum için biraz şeye tabii kafa yoruyoruz. Yani nasıl ölçülebilir, nasıl sayısallaştırılabilir? Tabii ki her şey ölçülmeli midir, her şey matematik midir? Yani oraya girmeyeceğim. Fakat bu kadar önemli bir tanım, yani yerli ve millilik hepimizin bu ülkede yaşayan hepimizin ortak paydasıdır. Hepimizin katkı sunmak istediği bir alandır. Fakat ölçemediğiniz bir şey yönetmeniz mümkün değil. Bu kadar önemli bir tanımın biz aslında objektif, akademik ve kapsamlı bir şekilde ölçülmediğini gözlemledik. Bunu da bir katalizör olarak kullanmaya karar verdik derneğimizde. Yani yerli ve milli kalkınma platformu olurken tüm kişilere, kurumlara, firmalara, akademisyenlere, diğer STK'lara, sizin gibi değerli basın mensuplarına herkese ihtiyacımız var. Fakat burada merkeze de katalizör olarak mindeksi koyduk ki ölçelim önce, ölçtüğümüz bu baz etrafında anlamlı ve güzel bir yarış başlatalım. Firmaların daha yerli ve milli olmalarını sağlayalım. Daha yerli ve milli firmaların da daha çok tercih edilmesini sağlayalım. Ve yerli ve milli kalkınma hamlesine Türkiye'nin bir nebze de olsa inşallah katkı sunalım.
O zaman ana temamıza girelim şimdi. Mildex diyorsunuz, yerli ve millilik endeksine. Bu Mildex nasıl bir şey? Yani Mildex'i biz nasıl okumalıyız? Onu bize sorarak başlayayım.
Tabii ki. Mildex şu ana kadarki çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak söylüyorum. Tabii ki bu çalışma devam edecektir.
Tabii.
Derin bir çalışma. Çok güzel bir zemin bize inşa ediyor ama içine girdiğimiz zaman her sektörde farklı dinamikleri var. Hatta şirketler bazında, alt kategoriler bazında da daha derinleşmek gerekiyor. Biz daha aslında yolun nispeten başındayız. Tabii ki çalışmamız olgunlaştı, belli bir noktaya geldi ama Mildex şu an itibariyle 37 kriteri dikkate alan, yerlik ve milliliği sayısal olarak tanımlayan, akademik olarak tanımlayan bir indeks, bir skor. 100 üzerinden bir skor düşünün. 0 ile 100 arasında aldığınız skor size olabildiğince kapsamlı bir açıdan birçok şeyi dikkate almaya çalıştık. Yerlik ve milliliğinizle ilgili aslında not veriyor.
Bu kriterlerden örnekler verebilir misiniz kafamızda bir resmin oluşması anlamında?
Tabii ki. Yani burada firmaların öncelikle şu anda mindeksini çıkartıyoruz. Firmaların mindeksiyle beraber zaman içerisinde markaların mindeksi, yani firmaların farklı markalarının mindeksi de farklı olabilir.
Tabii.
Sektörlerin mindeksi, illerin mindeksi, hatta ülkelerin mindeksi, Türkiye'nin mindeksini de bir taraftan çıkartmaya çalışıyoruz. Yani çok güzel bir aslında şeyimiz var, oyun hamurumuz var. Ama içindeki kriterler özellikle şirketler düşünülerek dizayn edildi. Burada mesela ne var? Birkaç şey saymam gerekirse. Şirketlerin tabii büyüklüğüyle ilgili cirosu, karı, ihracatı, ithalatı, ihracatının olabildiğince aslında ne kadar ithalata dayalı olup olmadığını görmekle ilgili kriterler var. Aldığı patentler, Ar-Ge'ye ayırdığı bütçe, Ar-Ge'ye ayırdığı bütçenin toplam bütçesine oranı gibi çok farklı aslında olabildiğince yerlik ve millilikle ilgili tüm parametreleri dikkate alan bir endeks Mildex.
Mesela biz düzenli olarak şeyi tartışıyoruz. Yerli ve milli telefon olduğunu söyleyen firmalarımız var. Biz sürekli onlara, yani benim dilimde tüy bitti açıkçası. Ya tamam, yerli Türkiye'de yapıldığını bildiğimiz telefonlar bunlar ama mesela 100 liraya sattığımız bir telefonun kaçta kaçını, yani veya ihraç ettiğimiz bir telefonun kaçta kaçını biz ithal ediyoruz aslında. Sorusu bence çok önemli. Bilmiyorum, siz doğru, bu alana doğru bakıyor musunuz?
Doğru, tabii ki. Dediğim gibi biz tüm sektörlere Mildex uygulayabiliyoruz. Bu tarafa da bakıyoruz. Hatta bununla ilgili ben şimdi şu anda açıklamıyorum ama kendi içimde
tabii.
bazı ölçümler var. Ben de olabildiğince kendi hayatımda yerli ve milli ürünler, teknolojileri bulup kullanmaya çalışıyoruz. Herkese de zaten bunu söylüyoruz. Bu aslında, yani Mildex dediğimiz şey, yerli ve milli farkındalığımızı ölçüp ayakta tutmaya yarayacak inşallah bir enstrüman olacak. Yani,
farkındalık da önemli değil mi?
Farkındalık çok önemli. Yani hepimizin görevi aslında bu markaları bulmak, desteklemek. Sorunuza diyecek olursak, burada bir örnek vereyim size. Yerli ve milli bir cep telefonu üreticisi ölçtük. Diyelim Mildex'in 52 çıktı puan. Şimdi bu bize neyi gösterir? Aslında 48 puanlık daha yolu olan bir firma olduğunu gösterir elimizde. Ama 52 puanlı eğer bir firma kendi segmentinde liderse, diğer ilk üçteki firmalara baktığımız zaman diyelim ki 52, 50, 48, 45 gibi puanlar sahip firmalar var.
Evet.
Bizim bunu önümüze koyup eğer bizim bütçemize uygun ürünleri varsa, eğer sundukları teknolojiler bizim ihtiyaçlarımızla tabii karşılıyorsa, yani Mildex tek başına bir satın alma kriteri olamaz. ama önem verilmesi gereken bir kriter olduğunu biz düşünüyoruz. Bunları da sağlıyorsa 52 puana sahip olmasına rağmen sizin, bizim, hepimizin bu yerli ve milli teknolojileri satın almamız, desteklememiz, kullanmamız lazım. Çünkü bu bir yolculuk. Yani hiçbir firma dünyada 100 mildexle hayatına başlamaz.
Muhakkak.
Önce bizim kendi ülkemizde Türk malına, Türk malı olan ürün ve hizmetlere gerekli desteği veriyor olmamız lazım. Bunları tüketmeye çalışmamız lazım. Bunları hatta arayıp bulmamız lazım. Çünkü pazarlamaları çok kuvvetli olmayabiliyor. Onları arayıp bulmak gerekiyor. Böyle bir zorluğu var. Diğer taraftan da Serhat Bey, bu firmanın da şunu yapması lazım. Benim puanım 52, daha 48 puan gideceğim yol var.
Evet.
Demek ki ben oldum dememeliyim. Çünkü biliyorsunuz oldum demek aslında öldüm demektir. Daha gideceğim yol var.
Evet.
Bu yolu giderken nasıl daha yerlilik ve milliliğimi arttırabilirim? Nasıl daha yukarıya taşıyabilirim? Buna kafa yoruyor olması lazım. Dolayısıyla Mildex bize burada ışık tutan bir enstrüman olacak inşallah.
Vallahi süper. Peki hani şimdi şey vardır. Mesela Google'ın arama endeksi vardır. Orada bir bazı rakamlar verir. Biz sorarız ya, deriz nedir bu? Hani 100 üstünden 73 aranmış derler bize. Tamam da bu 73 neye tekabül ediyor deriz. Asla Google bize böyle bir cevap vermez. Der ki o bir çarpan. Yani siz hani 73 olduğunu bilin, ötekilerle kıyaslamak için sizin elinize bir veri olsun derler. Şimdi Mildex'te böyle mi? Yani mesela atıyorum şimdi 52 olması demek çok başarılı demek mi? Ya da 75 mi'den itibaren mi çok yerli ve millidir diyebiliriz? Yoksa bu sadece benzerleri arasında kıyaslamak için bir endeks midir, sayı mıdır?
Aynen öyle. Çok doğru bir aslında noktaya temas ettiniz. Her sektörün aslında mildeksi farklı çıkacaktır. Belli sektörlerin kendi içindeki mildeksi, yani sektörün yerli ve milli kalkınmasına sundukları katkı, aslında başka bir de işte cari açığımızı azaltmamıza sunduğu katkı, diğer sektörlerden yukarıda ya da aşağıda çıkabilecektir. Önemli olan içinde bulunduğunuz sektörün ortalamasının ne kadar üzerinde ve gerisinde olduğunuz. Eğer o sektördeki oyuncuların ortalamasının zaten üzerindeyseniz iyi bir yerdesiniz demektir. Ama daha iyiye gitmek için çabalamanız gerekir. Ortalamanın altındaysanız önce ortalamayı yakalamak ve üzerine çıkmak için çaba sarf ediyor olmanız gerekir. Bu aslında sizin bulunduğunuz noktayı görmeniz için gerekli bir indeks. Ama işin özü, yani 100 üzerinden aldığınız skor nedir diye bana kısaca tarif edin derseniz, Türkiye'nin cari açığını azaltmak için firmanızın sunabildiği katkının yüzdesel oranıdır diyebilirim.
Kat ettiği yoldur diyorsunuz yani.
Kat ettiği yoldur. Bu yolu zaten biz beraber yürümek istiyoruz.
Aynen.
Çünkü yerli işletmeler derneği zaten bu işletmeler için kuruldu. Yerli işletmeleri daha iyiye taşıyabilmek için kuruldu. Onlarla beraber yürüyebilmek için kuruldu. Yani mildeksi bir defa ölçüp onlara bunu sunmak için değil, birlikte daha iyiye gidebilmek için kuruldu.
Şimdi sizin verdiğiniz bakış açısıyla bakınca aklıma şöyle bir şeyler de geliyor benim. Şimdi biz mesela burada birçok şeyi yerlilip millileştirmeye çalışıyoruz. Devletçe, ülkece, vatandaşlarca, hatta işte sermaye sahiplerince. Acaba sizin endeksiniz atmamız gereken adımların da ne olduğunu bize söyleyebilir mi? Mesela atıyorum işte bir şirketin ya biz yerli ve milli bir atıyorum ERP programı, CRM programı çıkarttığımız zaman bütün şirketler, yani bunu kullanan bütün şirketlerimizin 3-4 puanlık bir katkı sağlayacaktır. O yüzden de biz araba yapmayı bırakıp bu işlere girelim gibi bir sonuç çıkabilir mi?
Çıkabilir. Bu şeyi, yani veriyi ne kadar...
Örnekleri tamamen atarak söyledim yani.
Doğru, yani işin içerisinden girdiğimiz zaman o kadar güzel bir aslında oyun hamuruna tabiri caizse sahip olduğumuzu gördük. Gördük ki buralarda kullanılabilir. Zaten ilgili kurumlarla çalışmalarımız da başladı bir tarafta. Daha detaylı çalışmalara, ortak bazı toplantılar yapmaya, ortak işaret toplantıları yapmaya tabii ki ihtiyaç var. Ama biz işin hani özünü ortaya artık koymak üzereyiz. Bunu ortaya koyduktan sonra dediğiniz gibi kullanılabilir. Ve yine sorunuzun ilk kısmında siz bir firmanın mildeksini ölçtüğünüzde ona bir taraftan da bir gelişim raporu da sunuyorsunuz.
Tabii.
Mildeks vasıtasıyla. Burada aslında şunu görebilir firmalar, görecekler. Görmeye de başladılar. Bazı firmalar için bu ölçümleri yapmaya da başladık. Bir sonraki yıl ya da bir sonraki dönem diyelim, en az yılda bir biz bu mildeks ölçümlerini tekrar edeceğiz. Ne yaparsak, nereye yatırım yaparsak, neyi daha iyileştirirsek mildeksimiz hızlı bir şekilde yükselir. Şimdi belli alanlar vardır. Mesela 37 kriterden 3 tanesinde çok hızlı sizin adım atma şansınız vardır ama bugüne kadar atmamışsınızdır. Bunu attığınız zaman bir yıl sonra çok ciddi yüzdesel olarak mildeksiniz yükselebilecektir. Bu alanlara odaklanırsınız.
Evet.
Daha sonra mildeksiniz 80-90'lara geldiği zaman artık nüanslar kalmıştır. Orada diğer rakiplerinizle daha da nasıl 1 puan, 2 puan yukarıya çıkabilirim diye kafa yoracağınız bir noktaya gelmişsinizdir. Buna kafa yorarsınız. Aslında akıllıca bir şekilde gitmek lazım. Bu çalışma neye yol açacak aslında? Firmaların yaptığı bütün işler, firmaların mildeksinin artması, sektörlerin mildeksini arttıracak. O da ülkemizin, Türkiye'mizin mildeksini arttıracak. Buna giden yolda bu ölçülebilir baz, dediğiniz gibi sizin de, inşallah yardımcı olacak.
İnşallah, inşallah. Yani olması gereken bir şeydir. Gerçekten de biz yerlilik ve milliliği ölçebiliyorsak eğer, belki bizi gereksiz yatırımlardan da kurtarabilir. Dediğim gibi yani hep ben o tarafa takıntılıyım. Acaba biz otomotiv sektörüne yapmaya çalıştığımız katkı kadar yazılım sektörüne ya da işte yazılım güvenliği sektörüne katkıda bulunsak acaba Türkiye'de farklı bir kapı mı açılır? Hep bunun tartışılmasından yanayım ben.
Doğru. Bununla ilgili mesela simülasyon yapma şansınız var. Yani belli şeyleri alırsınız. Ürünleri, hizmetleri ya da firmaları, sektörleri. Simülasyon yaparsınız 5 yıl, 10 yıl sonrasına.
Evet.
Bir kadar yatırımla Türkiye'nin mildeksine nasıl bir katkısı olabileceğini görürsünüz. Karar verme kriteri olarak dediğiniz gibi kullanılabilir. Yani mevcut durumda zaten mildeksin. Biz bir satın alma kriteri olması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle kamuda, kamu kurumlarında. Tabii ki zaman içerisinde bireylerde, çünkü her yerde biliyorsunuz bireyler karar verir. Yani kamu dediğimiz zaman kamuda bir birey buna karar verir.
Tabii canım.
Bu farkındalığı koruyarak kamu kurumlarında, diğer firmalarda, bireylerde Mildex skoruna da bakayım ve onunla da karar vereyim. Yani tek bununla belki karar vermeyeyim ama önemli bir şeyim olsun benim. Önemli bir karar verme kriterim olsun istiyoruz, arzu ediyoruz. Tabii aksi takdirde sadece firmaların Mildex'ini ölçüp onlara yol göstermemiz daha da eksik kalır.
Kesinlikle, kesinlikle.
Mildex yüksek firmaların biz tabii kabul görmesini, pozitif ayrımcılığa tabi tutulmasını, yerlerde daha iyi değerlendirilmesini, teşviklerden daha fazla faydalanmasını da arzu ediyoruz, istiyoruz.
Ya ben süpermarkette bir ürün alırken Mildex'i yüksek bir firmanın ürününü tercih ederim.
Aynen öyle.
Açıkça söylemek gerekirse.
Tabii ki, tabii ki. Dediğim gibi yani size az önce söyledim yani eğer fiyatı sizin aradığınız şeye uygunsa, kalite olarak sizin aradığınız şeye uygun bir yerdeyse, tabii ki bunu yapmamız lazım.
Yani herkesin farklı bir çarpanı olur ama benim kriterlerimin başında bu gelir bence. Mildex endeksi gelir yani.
Gelir, hepimizin gelmeli. Belki ölçülebilir bir baz olmadığı için bunda zorlanıyoruz. Yani şunu da kabul etmek lazım. Bizim bir şekilde kendimizin önce Türk malına, kendi ürettiğimize değer vermeyi öğrenmemiz lazım. Ya bu konuda bakın ben kendim de öz eleştiri yapıyorum zaman zaman. Yani bu bir yolculuk. Tamamen biz bu konuda harikayız diyemem. Kendi adıma da diyemem. Burada bizim bilinçaltımızda bazı şeyler var. Bazılarında haklı şeyler de var. Mesela çok iyi niyetlerle kurulan yerli firmalar olumsuz noktalara gelebilmiş zaman içerisinde. Bu da biraz insanlarda endişe yaratmış. Ondan dolayı da bazı alanlarda özellikle yerli firmalara karşı bir ön yargı olabiliyor. Fakat onun dışında da hep bizde yabancı markalara karşı aşırı bir şey de var, bunu kabul etmek lazım.
Tutku.
Şimdi bir tutku ve düşkünlük de var.
Evet.
Tabii ki bunda dünya çapında pazarlamanın büyük etkisi var. Yani bunun etkisinden kimse kaçamaz. Ama bizim biraz daha farkında olmamız lazım. Bu arada yabancı markalara da karşı da değiliz, onu da söyleyeyim. Yani biz yabancı firmaların da mildeksini çıkartıyoruz. Yabancı ve uluslararası firmaların da Türkiye'ye yaptıkları yatırımlar farklı. Yani eğer bir yabancı firma buraya gelip uluslararası firma yerli ve milli kalkınmasına Türkiye'nin daha büyük katkı sunuyorsa, buraya katma değer yatırımlar yapıyorsa, buradan ihracat yapıyorsa, burada bazı belki patentleri Türkiye'de alıyorsa, burada Ar-Ge ofisleri açıyorsa, istihdam yaratıyorsa, şimdi bunun mindeksiyle Türkiye'ye ürünlerini getirip hiçbir yatırım yapmadan sadece Türkiye'de satış yapan, Türkiye'yi bir satış fırsatı olarak gören uluslararası firmaların mindeksi de aynı çıkmayacak.
Valla zaten bu dünyada tartışılan bir konu. 2010 yılından bu yana mesela Amerika şunu tartışıyor. Çin'de üretim yapan bir Amerikan markası, bir Kaliforniya markası hatta olan iPhone mu daha Amerika için yerlidir? Yoksa Amerika'da 40 bin kişiye istihdam sağlayan bir Japon markası Honda mı daha yerlidir? Bu uzun zamandır tartışılıyor Amerika'da.
Doğru, doğru. Ya biz aslında millet çalışmasında uluslararası örneklere de baktık. Dünyada da böyle bir örnek yok. İnşallah bu çalışmayı tamamladığımızda, tam daha kapsamlı bir şekilde hayata geçince tamamlamak üzereyiz şu anda çalışmamızı. Yani bu ay içerisinde lansmanı yapmayı düşünüyoruz. Hı hı. Arkasından belki akademik kurulumuzda da bunu konuşuyoruz. Dünyada da bir örnek olabilir bu. Yani yerli ve milli bir indeks de olabilir. Yani Mildex Türkiye'de kullanılmaya başlandıktan sonra diğer ülkelerde de kullanılabilir rahatlıkla. Mesela G20 ülkelerinin Mildex'ini çıkartabiliriz. OECD ülkelerinin Mildex'ini çıkartabiliriz. Ya da belli ülkeler yine bizim ürettiğimiz, Türkiye'de geliştirdiğimiz bu fikri, bu indeksi kendi ülkeleri için kullanabilirler.
Peki, şimdi benim sizin anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla Mildex bir süreç, bir yol.
Doğru.
Yolculuk daha doğrusu. Şimdi bu yolculuğun siz tabii başındasınız ama hani başlangıç aşamalarında sizin elde ettiğiniz skorlardan böyle örnekler verebilmeniz mümkün mü? Sektörel ya da kamu, özel vesaire gibi ayrımlarınız var mı elinizde?
Ya var mesela.
Hani zor soru biliyorum, hani daha dediğim gibi hakikaten yolun başındayken bunu sormak tabii çok zorlayıcı bir soru ama hani varsa gerçekten duymaktan çok memnun olurum.
Tabii ki dediğim gibi belki Mildex konusuna özel ayrı bir yine oturumda yaparız, konuşuruz belki. Mildex lansmanından sonra bunları yapmak
tabii,
daha da
tabii,
doğrudur.
Tabii.
Akademik kurulumuzla beraber bunları konuşmak daha da doğru olur. Fakat tabii biz akademik planda bu işi test ederken belli şeyleri çıkartıp görüyoruz. Mesela size şey söyleyeyim, Türkiye'nin Mildex'i son 15 yılda artıyor. Yani Türkiye'nin yerlik ve millilik toplam indeksi. Fakat yani daha gidebileceği çok yol olduğunu da görüyoruz.
%50'nin altında mıdır? Hani gideceğimiz çok yol olmasından bunu anlıyorum ben ama.
Ya o skorları tam olarak akademik.
Okey. Tabii.
İstemeden bir şey söylemeyeyim ama trendi görüyorsunuz. Yani bizim bu kriterlerimize oturttuğunuz zaman iyiye gittiğini görüyorsunuz. Ama yani geldiğimiz noktanın, gideceğimiz noktanın belki yani yarısından daha az olduğunu görüyorsunuz. Zaten amacımız da bu. Hep beraber bunu görmemiz lazım ki neye odaklanacağımızı bilelim. Olumlu çok gelişme var. Yani Türkiye'nin yerli ve milli kalkınmasının savunma sanayinde kim indekse baktığınız zaman müthiş artıyor. Ama az önce de söylemiştim. Eğer doğru açılardan ve kapsamlı bakmazsanız tamam bitti oldu yerli milli olduk deyip hani oldum deyip öldüm noktasına gelme gibi bir risk var.
O kötü, o kötü. Gerçekten
bunun
kötü.
Bunun bir mücadele olduğunu, bunun devamlılık icat etmesi gerektiğini görmemiz gerekiyor. Belli sektörlerdeki başarıyı diğer sektörlere de yansıtmamız gerekiyor.
Valla açıkça söylemek gerekirse sizin anlattıklarınız için de beni en çok heyecanlandıran yerli ve milli indeksini mesela Türkiye'nin yaptıktan sonra hangi kalemlerde nasıl oynamalar yaparsak Türkiye'nin daha hızlı yukarı çıkacağını görebilmek.
Doğru.
Yani burada çünkü mesela işte Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Doğan Ufuk Güreş'i konuk ettik. O mesela anlattı. Türkiye'de bizim yapamayacağımız, yani dünyada olup da Türkiye'de yapamayacağımız herhangi bir yazılım yok dedi mesela. Bunu açık yüreklilikle söyledi. İşte mesela atıyorum yazılım öyle bir çarpanı vardır ki ya da öyle bir şeyi ortaya çıkartır ki belki de devletimiz evet ya biz şuraya verdiğimiz desteği alıp buraya vermeye başlayalım artık bundan sonra diyebilir. Bunun için de belki somut kriterlere ihtiyacı var devletin.
Aynen öyle. Zaten biz dediğim gibi tüm kurumlarla bunu konuşmaya, paylaşmaya, onların kullanmasına açığız, istekliyiz. Yani bu bizim kendi kendimize yaptığımız, kendi sadece bizim olan bir iş değil. Bu Türkiye'nin aslında konuşması gereken bir iş. Özellikle kamu kurumlarının kendilerinin içlerinde kullanmaları gereken, beraber şekillendirmemiz gereken bir iş. Mutlaka buna yarayacaktır. Ümit ediyorum, umuyorum, olacağını da düşünüyorum. Dediğiniz de önemli bir nokta bakın. Türkiye'nin gücü tartışılmaz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti evet bizim son devletimiz ama Türk devleti baktığınız zaman 2238 yıllık bir devlet geleneği, bir devlet. Tabii ki bu zorluklar şu an zor bir dönemden geçiyor. Bunlar atlatılacak. Mutlaka çok daha iyi noktalara geleceğiz daha önce olduğu gibi. Bundan hiç kimsenin şüphesi yok. Fakat bu süre zarfında oluşturduğumuz bu farkındalığı korumamız lazım. Yani saman alevi gibi bir şey yaşayıp farkındalık süreci yaşayıp kendi duygusallıklarımızla belli ürünleri kırıp belli ülkelerin para birimlerini, paralarını yakıp gelebileceğimiz şey
telefonları kırarak
sınırlı. Yani bizim, bakın duygusal bir milletiz, ben duygusal bir insanım. Bunu yapanları da çok aslında şey yapmıyorum. Yani anlıyorum.
Ama işte telefon kırıp, araba yakıp, kolayı sokağa döküp, kaldırımları dökerek de daha iyi bir yere gelebilmeyi ummak çok o kadar mantıklı gelmiyor bana.
Mantıklı değil. Yani dolayısıyla o duygusallığımızı, şimdi duygusallığı eğer rasyonel bir şeye oturtursanız zemine.
Çalışmaya kanalize edersek değil mi?
Kanalize edersek, yerli ve milli üretime kanalize edersek, ya Türkiye'nin yapamayacağı bir şey yok. Ya Türk milletinin şu ana kadar başaramadığı bir şey yok. Burada biz naçizane bu işi ölçerek bir baz oluşturmak yolunda adımlar atıyoruz. Ama dediğim gibi tek konumuz da bu değil. Aslında bir platforma dönüşmek. Dönüşüyoruz zaten. Bir yıldır, 1,5 yıldır bununla ilgili çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. Bu konudaki katkı sunmak isteyen tüm kişilere, kurumlara, diğer STK'lara, akademisyenlere, sivil basın mensuplarına, kamu kurumlarına, firmalara hepsine kapımız açık. Bu çalışma başlayıp bitecek bir çalışma değil. Başlayıp devam edecek olan bir çalışma.
İnşallah, inşallah.
Yaşayacak olan bir çalışma. Ve herkesin katkısıyla, fikirleriyle, eleştirileriyle, zenginleşecek olan bir çalışma.
Peki şimdi mesela teknoloji açısından hani ben son 25 yılda gördüm ki teknolojinin kullanımını hızlandıran bazı hani fasilitör dediğimiz aktörler var. Nedir onlar? Mesela E-Devlet'in kullanılması için nüfus soy ağacınızı bu gelin bakın dediği anda herkes bir şekilde E-Devlet kullanmaya başladı. Milyonlar E-Devlet'e aktı. Ya da işte ne bileyim sosyal sigortalardan para yatırıp kaç gününüz kaldığını öğrenme işine gelin E-Devlet'ten bakın dediler. İnsanlar deli gibi gidip E-Devlet şifresi aldı. Şimdi aynı şey için acaba devletin Mildex'e acaba bir omuz atması, sahip çıkması mümkün olabilir mi?
Mutlaka mümkündür ve bunu zaten...
Hani ben Mildex'i bilmem ne olanları daha işte vergi avantajı sağlıyorum, KDV avantajı sağlıyorum. Atıyorum tamamen yine. Hani oradaki şeylere benim aklım ermez de. Hani böylesi bir ufak bir dokunuşla belki Mildex'i daha da dünya şeyi bir ürün haline getirebiliriz.
Haklısınız Serhat Bey. Benim aslında pozitif ayrımcılıktan kastettiğim de biraz buydu. Yani reel bir karşılığı olması lazım. Mildex'i yüksek firmaların gerçekten bundan istifade ettiğini görmesi lazım. Mildex'i düşük kalan firmaların da bunu arttırmak için bir motivasyonu olması lazım. Yani ben Mildex'imi arttırayım ki şu ihalelerde daha fazla söz sahibi olayım. Kamu kaynaklarına daha rahat erişeyim. Kamuda gittim ve daha rahat muhatap bulayım.
Ya da belli Mildex'in altındakileri ihalelere girmesin mesela. Madem o kadar yabancı seviyorlar. Okey yani.
Olabilir. Ya bu tamamen yani şeylerin aslında kendi takdiridir.
Tabii. Kesinlikle olacak. Öyle. Kesinlikle öyle de. Yani hani böylesi ufak dokunuşlar çok fayda getiriyor Türkiye'de. Bunu çok net gördük. Defalarca gördük.
Tabii. Yani çok güzel bir şey söylediniz. Bunun reel bir faydaya dönüşmesi lazım. Yani bu ölçüp ortaya bırakıp gidilecek bir konu değil. Yani biz de bununla ilgili mücadele ediyoruz. Yani biz kurduğumuz dernekte yerleşikleri temsil ederken onların dertleriyle dertleniyoruz. Sorunlarıyla üzülüyoruz. Bunları paylaşıyoruz ilgili kurumlarda. Onlardan bilgi talep ediyoruz. Mildex'lerini hesaplayıp paylaşıyoruz. Bakın Mildex'i böyle bir firmadan bahsediyoruz. Bakın şurada şöyle bir şey yaşamış. Bunu nasıl düzeltebiliriz diye. Ara bulucu olmaya çalışıyoruz. O firmalara da bir taraftan yol gösterici olmaya çalışıyoruz. Zaten işte o yüzden bir platform olmaya doğru ilerliyoruz. Yani biz merkezde kalıp tüm partilerle o eşgüdümü sağlayabilecek bir noktaya geldik. Mildex'e bunun önemli bir kategorisi oldu.
Peki bu noktada ben size şey de sormak isterim. Mildex'i hayata akademik bir kadro geçiriyor diye anlıyorum sizin anlattıklarınızdan. Biraz bu hocalarımızı onur etmek adına kimler var bu ekipte, nasıl bir çalışma yapıyorlar bunları öğrenebilir miyim sizden?
Tabii ki. Belki dediğim gibi bu çalışmanın detaylarını yani Mildex lansmanıyla beraber yapmakta fayda var.
Tamam.
Fakat bizim amacımız burada birçok değerli akademisyeni, birçok değerli üniversiteden farklı geçmişleri ve tecrübeleri olan akademisyenleri bir araya getirmek ve bu işi zaman içerisinde tabana yaymak. Bu bizim fikrimiz olabilir.
Evet.
Mildex Gider'in Yerleşmeler Derneği'nin tescilli markasıdır. Bu işi evet Mildex'i Gider koordine etmektedir. Fakat bu ne kadar tabana yayılır ve ne kadar geniş bir zemine hitap ederse o kadar olgunlaşacaktır. Akademik zemini de biz bu anlamda büyütmeye başladık. Çok değerli hocalarımız ve farklı alanlarda tecrübesi olan değerli hocalarımız buraya katkı sunuyorlar. Dediğim gibi belki onu Mildex lansmanıyla beraber belki hocalarımızla hatta beraber inşallah. Sizinle paylaşıyor oluruz.
Dört gözle bekliyoruz o zaman. Sayın Eriş çok teşekkür ediyorum gerçekten de. Yerli İşletmeler Derneği Başkanı Erdem Eriş hem programımıza katıldığınız için hem de böylesi bir şeye akıl edip de ülkeye katkı sağladığınız için.
Ben teşekkür ederim. Konuk aldığınız için ve Yerli İşletmeler Derneği'ne bu şansı verdiğiniz için.
Çok sağ olun. İnşallah lansmandan sonra tekrar görüşüp bu konuyu daha sıcak tutalım.
Tabii ki memnuniyetten amacımız bu. Yani amacımız bu işi sürekli hale getirebilmek. Dediğim gibi farkındalığı hep koruyabilmemizi sağlamak.
Çok sağ olun. Evet, programımızın bu bölümünde dediğim gibi röportajımızı yaptık. Gerçekten de benim hani kalben çok yakın olduğum bir konu bu. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Dünya Taş ve Kaya şeklinde çevirebileceğimiz The World is Stone şarkısını dinleyelim. Ardından birlikte olacağız.
Gray.
Yeni bir güncelleme gelmiş Tinder'a. Tinder'da sohbet etmek sadece kadınların başlatabileceği bir şey olmuş.
Yeni şeyler rehberi.
Yani mesela diyorsunuz ki ya ben gittim buraya en az 1000 tane kadın var. Oley hadi bir an diye böyle yürüyün erkekler. İşte o kadınları orada varlığını sürdürebilmeleri için ya demişler ki bu sohbette erkekler konuşmasın. Ya bırakalım kadınlar isterse konuşsun. Bu aynı şey gibi böyle inşaata hani amele seçilir. Ameleler dizilirler yolun kenarına kamyon gelir. Abi ben de geleyim falan derler ameleler. Onlar der ki sen gelme sen ufaksın falan. Şimdi aynı şekilde erkekler dizilmiş durumda Tinder'ın içine. Kadınlar diyor parmaklarıyla itip kakarak böyle sen gelme. Sen ötekisi gelsin filan diyorlar.
Yeni şeyler rehberi.
Ve yeni şeyler rehberinin ikinci yarısında ben Serhat Ayan. Sizlerle birlikteyiz RSFM'de. RSFM'de teknolojiye verdiği RSFM'in katkı ve destekle yayınımıza devam ediyoruz. Evet, şimdi biraz haftanın haberlerinden size örnekler sunmaya başlayacağım. Neden, ne oluyor'yu hep beraber tartışalım. Çünkü yeni şeyleri biraz böyle ortaya çıkartıyoruz. Evet, şimdi bu hafta değişik bir haber çıktı. Yani şöyle değişik bir haber derken Apple'ın biliyorsunuz lansmanı yaklaştı. 12 Eylül'de Apple yeni telefonlarını lanse edecek. Her 12 Eylül'e yani her lansmana yakın dönemlerde Apple'ın yaptığı iki şey vardır. Birincisi, telefonunun bir tanesini kaybeder birisi. Aa bak telefonda böyle olacakmış diye onun fotoğraflarını basına yazdırtır. Bunu geçen hafta da söylemiştik. Bu mutlaka olmazsa olmazıdır bunu. Bayramda şeker yemek ya da işte kurban bayramında kurban kesmek kadar doğal ve daimi bir şey bu Apple için. İkincisi de Türk basını fiyatlar vermeye başlar. Der ki Apple şu kadara satılacakmış, bu kadara satılacakmış. Bu haftanın kazanını da Milliyet'ten Onur Binay diye bir kardeşimiz bir haber yapmış. Apple'ın olası fiyatlarını yazmış. Şimdi Apple'ın olası fiyatlarını yazarken şöyle bir şey. Ben size hemen buradan fiyatları söyleyeyim. iPhone 9'un satış fiyatı 10 bin. iPhone XS'in satış fiyatı 12 bin. iPhone XS Plus'ın satış fiyatı 15 bin lira olacak diyor. Şimdi burada sevgili Onur da beni dinlerken vay vay vay dedi. Yani evet gerçekten de vay vay vay fiyatları. Çünkü hakikaten bir ikinci el araba alabileceğiniz fiyatlar bunlar. Artık bu espri o kadar çok yapıldı ve sündürüldü ki yapmaktan imtina ediyorum. Ama şimdi bakın gerçekten de tartışmamız gereken başka bir şey var burada. Başka bir şeyin olduğu aslında bu fiyatlardan ortaya çıkıyor. Şimdi bakın iPhone 9'un fiyatı Amerika satış fiyatı 699 dolar olacak. iPhone XS'in satış fiyatı 799 dolar olacak. iPhone XS Plus satış fiyatı 999 dolar olacak. Şimdi gelin sizlerle hep beraber bir toplama çıkartma yapalım. Şimdi iPhone XS Plus 1000 dolar diyelim. 999 dolar 1000 dolar diyelim. Şu anda bakıyorum eğilip görüyorum ki doların şu andaki kuru 6.4 lira. Yani bunu 1000 dolardan sattığımız zaman 6400 liraya geliyor. Peki iPhone XS Plus'ı biz kaça alacağız Türkiye'den? 15 bin liraya. Şimdi 6400 nere? 15 bin nere? Aslında bizim bunları tartışıyor olmamız lazım. Biz Türkiye'de yurt dışına paramız gitmesin diye bunların üstüne belli vergiler koyuyoruz. Okey tamam koyalım. Güzel. Ama 6400 ile 15 bin arasında çok ciddi bir şey var. %150 yapıyor ya. 6000 liradan çarptığımız zaman şöyle kaba hesapla %150 yapıyor. Ne olursunuz ya bu %150'yi bir daha bir düşünelim isterseniz. Yani bunun üstüne nasıl vergi koyduğumuzu düşünelim. Bakın ben vergi koymayalım demiyorum. Yurt dışından gelen ürünler iPhone daha çok satılsın diye vergisini indirelim demiyorum. Ama şöyle bir şey, buna normal ve insani vergiler koyabiliriz. Mesela Türkiye'de üretilen telefonlar, işte başbakanın zikrettiği Vestel'in telefonu, yarın işte ne bileyim Türkiye'de fabrikasının lansmanı yapılacak General Mobile telefonu. Mesela bunlara sıfır vergi getirelim. Hani insanlar o telefonu işte ne bileyim 6500 liraya değil ama 8000 liraya alsınlar. Ama yerli telefonlarda 1500-2000 liraya insin mesela. Diyelim ki ay işte ya yerli telefondan yürüyelim diyelim biz. Buradan alışımızı satışımızı yapalım. Hani bunu biraz böyle düşünmek gerekmiyor mu? Gerçekten de şimdi 700 dolar mesela en düşüğü satılan fiyatı 700 dolarlık telefonun normal buradaki satış fiyatı 10 bin lira. Yani 700 dolar deyince 6,5'dan çarptığımız zaman yaklaşık hani 7000-8000 lira yapıyor. Hayır 5000 lira yapıyor. Biz onu 10000 liraya alıyoruz. Tam iki katı gidiyor. Ya bu bana yanlış geliyor. Eğer yanılıyorsam ne olursunuz beni düzeltin sosyal medyadan vesaire yerlerden. iPhone haberine girmişken iPhone haberinden çıkmayalım ya. iPhone'dan devam edelim. Amerika Başkanı'nın Apple'la ilgili söylediği şeyi yapalım. Az önce RSFM'de haberlerde de bunu konuşuldu. Sevgili Duygu Mahanoğlu bundan bahsetti. ABD Başkanı Trump, Çin'e getirebileceğimiz devasa gümrük vergileri sebebiyle Apple fiyatlarını arttırabilir. O yüzden de artık Çin'de üretmeyi bitirsin, gelsin Amerika'da üretsin diyor. Şimdi az önce yerlilik ve millilik endeksini konuştuk ya, Türkiye için yerli ve milliyi konuştuk ya, işte aynı şey Amerika için de söz konusu aslında. Yani insanlar giderek daha çok işsiz, daha çok açsız kalmaya başladıklarından, istihdam Amerika için bile bir problem olduğundan artık yavaş yavaş insanlar kendi ülkelerine bunları çağırmaya başlıyorlar. Trump'ın tamam bu vergi şeyini anlayabilmek söz konusu değil. Yani dünya ticaretine böyle Don Kişot'un değirmenlere saldırdığı gibi saldırıyor. Ama hani bir açıdan da çok haksız sayılır mı bilmiyorum. Siz söyleyin bunu bana. Mesela bizim Türkiye'de üretildiği söylenen ama Çin'de üretilen ve Çin'den buraya hazır gelen ürünlerimiz var mı yok mu? Oturup bir gün bunu tartışalım. Ama evet, dünya bunu tartışıyor. Hani biz sadece burada çok eğlendiğimizden Apple ürünü tartışmıyoruz. Bunu da size söylemek isterim. Bu arada Apple'dan bir tane daha haberle bu Apple serisini tamamlayalım. Apple tamir ücretlerinin de revizyona gittiğini söylemiş. Ciddi paralar koymuş tamir ücretlerine. İşte mesela Türkiye'de ekran değişim ücreti 1449 liraya çıkmış. Aynı iş Amerika'da 279 dolara yapılıyormuş. Yani aşağı yukarı aynı para. 6,5'tan çarptığımızda yine aynı şeye geliyor. Ücrete geliyor. Demek ki neymiş? Tamir ücretlerinde o kadar da vergi yokmuş. Vergi olmayınca Apple ürünleri yurt dışındaki satış fiyatlarıyla aynı yere geliyormuş. Peki. Şimdi birazcık şeye geçelim. Türkiye'den haberlere geçelim. Türkiye'den haberler deyince dün dikkatimi çekti. Onu sizinden paylaşmak istedim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türk Telekom'u özelleştirilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Şimdi Türk Telekom'un özelleştirilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağını söylemek, yani yapılması gereken hareketlerden biri olabilir ama bu süreç 2004-2005'te başladı. Hani 2006-2007'de bitti ve hani o süreçleri şu anda aradan geçen 13. yılında mahkemelere taşımak, hukuka taşımak birazcık bana en doğru hareket gibi gelmiyor. Yine tabii bunu karşılıklı konuşalım sizlerle. Ve şimdi biz bir teknoloji konuşurken bugünün düşen haberlerinden bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten de biz hani sürekli konuşuyoruz ya, yeni şeyler, onlar geliyor, bunlar gidiyor, işte süper Apple şu bu filan konuşurken UNESCO son 50 yılda okur yazar sayısında önemli bir artış olmasına rağmen dünyada hala 750 milyon kişinin okuma yazma bilmediğini söylemiş. Bakın, biz tabletler çocuklarımızın eline ne verelim, ne yapalım, hangi telefonu seçelim, kamerası kaç megapiksel olsun, işte içinde kaç megabayt hafıza olsun konuşurken 750 milyon kişi okuma yazma bilmiyor hala bu dünyada. Ve biz bu anlamda ne yaparsak yapalım biraz geride kalacağız. Evet, gelelim gazetelerden okumalara. Şimdi gazetelerin bu haftaki pazar sayfalarından size seçkiler yaptım. Ama seçkiler yapamadım. Neden? Çünkü gazetelerin pazar sayfaları IFA'ya gidip, yani Berlin'deki teknoloji fuarına gidip oradaki ürünlere bakan arkadaşlarımızın teker teker yazdıklarından ibaretti. Yani şunu daha önce eleştirmiştim. Yine bunu eleştirmek istiyorum. Gerçekten de IFA'ya hangi şirketle beraber gittilerse onların ürünlerini yazmış arkadaşlar. Yani tabii arada bazılarını tenzih ediyorum ama ya gerçekten de hani o ürünlerden bayağı IFA'yı mesela bulaşık makinesinden ibaret, buzdolabından ibaret görmek bana çok yanlış geldi. Yine Türkiye'den bir haberle devam edelim. Mersin'de bir operasyon gerçekleştirilmiş. Operasyon neymiş? İnternette sosyal paylaşım sitelerini kullanarak kesin kazanacağınız kupon yapar, gününün kuponu şeklinde basit siteleri üstünden yayın yapan ve bu yöntemde bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık olaylarına karışmış 7 kişi gözaltına alınmış. Yani sosyal medyadan yasa dışı bahise operasyon yapılmış. Mersin'den yapılmış. Yasa dışı bahis tehlikeli bir şey gerçekten de. Yani bunu yapmamakta, yaptırtmamakta fayda var. Bunu arkasındayım ben de yapılanların. Evet, Sabah gazetesinin enteresan bir haberi var. Sabahın pazar ekinde çıkmış. Sosyal medyanın Don Kişotları diyor. Sosyal medyanın Don Kişotları deyince sizin aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama sosyal medyanın Don Kişotları aslında Twitter'da yazan insanlarmış. Twitter'da yazan trendsetter dediğimiz, hani bazılarının trendsetter dediği adamlarmış. İşte mesela kim örnekler vermişler. Doçent Doktor Ali Balcı demişler dış politikada. Saadet Özen demişler. Ümit Gurbanov demişler. Gerçek isimlerini bilmiyorum. Gerçekten de kusura bakmasınlar onlar. Atakan Sevgi, Celil Sadık gibi. Şimdi Don Kişotlar aslında, yani haber güzel, haber okey. Trendsetterleri anlatmak da güzel. Fakat Don Kişot yel değirmenlerine saldırır. Yani Don Kişot aslında yel değirmenlerini canavar olarak görüp saldırır. Aslında Don Kişot olmak demek o bizim sevgili deyimlerimizde, atasözlerimizde geçişi ya da yabancı atasözlerinde geçişi şudur. Hani aslında asla yenemeyeceği şeylere saldıran insanlardır. Şimdi buradaki insanlar genellikle kendi işlerinde güzel konuşan, etliye sütle dokunmayan filan arkadaşlar. O yüzden de pek Don Kişot başlığı sanki çok güzel olmamış gibi geliyor bana. Çok uyumlu olmamış gibi geliyor ama haberin konusu evet güzel. Gelelim bir sonraki haberimize. Star gazetesinden bir haber bu da. Ali Baba emekli oluyor diyor. Ya Ali Baba'nın bir çiftliği vardı. Çiftliğinde kuzuları vardı. Meme diye bağırırdı gibi. Ama işte bu Ali Baba, tabii ki bahsedilen Ali Baba, Çin'in e-ticaret devi Ali Baba. Şimdi Ali Baba emekli oluyor deyince de orada da enteresan bir şey var. Aslında Ali Baba'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jack Ma isimli bir arkadaşımız vardı. O emekliye ayrılacağını duymuş. Onu Ali Baba emekli oluyor diye vermek, o da biraz tuhaf olmuş, evet. Onu da söyleyelim. İFA'dan enteresan bir haber. Fakat İFA'ya gitmemiş Aydınlık Gazetesi'nden enteresan bir haber. Yani haber şu, oradaki ürünleri, bilmemeleri falan tanıtmak yerine orada olan güzellikleri anlatmışlar. Aydınlık Gazetesi bu arada güzel bir şey yapmış. Ne anlatmışlar? Demişler ki yabancı bakıcı yerine artık robot bakıcıyı tartışacağız demişler. Gerçekten de bizi önümüzdeki günlerde bekleyen şeylerden bir tanesi bu. Dünyaca ünlü fütürolog Dr. Ian Pearson'a göre 2050 yılına kadar ev işlerinin büyük kısmını androidler yapacakmış. Ve işte bakıcılarımız vesairelerimiz de robot olacak. Şimdi normal şartlarda biz ne yapıyoruz? Eve bir abla çağırıyoruz ya da yurt dışından gelmiş olan, piyasası olan ablalar var. Onları çağırıyoruz evimize. Çocuğumuza, yaşlılarımıza falan bakmalarını istiyoruz. Eve bir kamera koyuyoruz. Sık sık da şey çıkıyor. İşte bakıcı çocuğa döverken yakalandı bilmem ne gibi. Bunları robotlara vermeyi ben tercih ederim. Şaka değil yani. Yabancı hiç tanımadığın bir abla mı robot mu? Yabancı hiç tanımadığın bir abla mı robot mu? Robot. Benim seçimim bu. Gelelim yine Türkiye'den bir habere. Mudanya'da baz çetesi yakalanmış. Baz istasyonlarından akü çalan bir çete yakalanmış. Ya bunlar çok kötü yürekli insanlar gerçekten de. Çünkü baz istasyonları kendi içinde baktığımızda aslında hani biz böyle uzaktan görüyoruz, böyle direkt görüyoruz filan ama baz istasyonları gerçekten de çok pahalı yatırımlar. Bakın jandarma ekipleri bu 130 akü bulmuşlar. 130 akünün değeri 500 bin lira. Ya gerçekten yarım milyonluk akü çalmış adamlar oradan. Ve bunu da 5 kişi yapmış. 28 baz istasyonu kilidi, 30 çalıntı akü, edevat, 2 otomobil, 1 kamyonetle ele geçirilmiş bu insanlar. Çalmasınlar, çaldırmayalım ya bunu. Vatanca, milletçe, yani biz buna yapmayalım. Çünkü bakın şöyle bir şey var. Baz istasyonu çalınırsa aman Türkcell, Vodafone, Türk Telekom düşünsün bunları diyebileceğimiz bir şey değil bu. Eğer bizim evimize yakın bir baz istasyonu çalışmaz hale gelirse biz telefonda konuşamayız. Allah korusun doktor, ambulans vesaire çağıracağımız zaman da işte o zaman direkt bizim sorunumuz haline dönüşüyor. Bunu yapmayalım, yaptırtmayalım diyeyim. Güzel, enteresan yine haberlerden bir tanesi bugünün haberlerinden. Teknoloji üstüne adım adım deniyor. Nasıl bir teknoloji üstüne adım adımmış? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'ne güçlü bir ekosistem kurmaya kararlı olduklarını belirtmiş. Bilişim Vadisi oluşturacağımız güçlü ekosistemle dünya ölçeğinde bir teknoloji üssü olacak ifadesini kullanmış. Şimdi bakın gerçekten de ben dünya çapında bir teknoloji üssümüzün olmasını çok isterim. Ama bunlar nasıl oluyor? Size isterseniz küçük hatırlatmalarla yapayım. Mesela insanlar, girişimciler bugün şunu düşünüyorlar. Eğer bir girişim kurarsam Dubai'ye gideceğim. Niye? Dubai çok güzel bir yer. Harika mı? Yani orada böyle denize girmek, bilmem ne yapmak şahane mi? Hayır. Vergi avantajı sağlıyor size. Kolay şirket kurma avantajı sağlıyor. Orada yatırımcılar var vesaireler var. O yüzden insanlar Dubai'ye gitmek istiyor. Ya da ben bilişim işte bilmem nesi girişim kurmak istiyorum. Bilişim girişimi kurmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? San Francisco'ya gideceğim diyor mesela. Kaliforniya'ya gideceğim diyor insanlar. Niçin Kaliforniya'ya gitmek istiyorlar? Bir düşünün. Çünkü bütün öteki girişimciler orada. Adam kendini geliştirmek için yandaki girişimciyle bir şey konuşmak istediği zaman şöyle bir kafayı kaldırdığında işte kenarda sörf yapan adam aslında bilmem ne girişimcisinin sahibi oluyor. Ya da bilmem ne girişimcisine para veren adam yanda plajda güneşleniyor. Onlarla aynı atmosferi solumak istiyor. Şimdi biz Türkiye'yi girişim üssü haline getirmek isteriz. Arge üssü haline getirmek isteriz. Mükemmel fikirler bunlar. Ama biz buraya bir, yatırımcıları çekebilecek miyiz? İki, dünya çapında girişimcileri çekip burada vergi avantajı sağlayabilecek miyiz? Yani mesela Almanya'daki bir girişimci çocuk aklıma süper bir fikir geldi. Das fikir. Hadi bu fikirle beraber biz acayip bir girişim yapalım. Bunun için de ver elini Türkiye, İstanbul'a, Gezze'ye gidiyoruz diyecekler mi? Bunları demeleri için onlara yaptırmamız gereken şeyleri hadi oturup bir konuşalım ya. Gerçekten de bunu konuşmamız lazım artık bizim. Yaşımız geldi yani bunları konuşma yaşımız geldi. Çünkü hadi biz teknoloji üssü yapalım, teknoloji üssü dev olalım falan. Bunlarla olunmuyor ya. Gerçekten de bunlarla olunmuyor. Geçen haftadan Sarkan güzel bir haber yine sizinden paylaşmak istiyorum. Geçen hafta detayını tam olarak veremedim. Vaktimiz yetmemişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerli ve milli bir alet yapıyor. Alet nedir? Akıllı geri dönüşüm konteyneri. Çok güzel bir şey bu. Televizyonlarda falan da çıktı bu. Ne yapıyorsunuz? Siz İstanbul şehir kartınızı, o hani taşıtlarda kullandığınız kartınızı koyuyorsunuz ve bir konteynerin içine plastik şişe atıyorsunuz. Ya da işte ne bileyim metal kutu atıyorsunuz. O onu tanıyor ve ona göre size çevreye yaptığınız katkı için parasal olarak ödüllendiriyor. Ha parasal olarak ödüllendiriyor da 100 lira mı veriyor? Yok canım öyle bir şey vermiyor ama ya şöyle bir şey hemen bakayım ben buradan kaçmış onlar. Mesela 0.33 litrelik 10 gramlık pet şişelerde 2 kuruş veriyormuş. Yarım litrelik 16 gramlık pet şişelerde 3 kuruş veriyormuş. 1 litrelik 32 gram pet şişeye 6 kuruş veriyormuş. 1,5 litreye 9 kuruş veriyormuş. İşte 12 gramlık metal şişeye 7 kuruş veriyor. Yani kuruşlarla veriyor. En fazla verdiği 9 kuruş mesela. Ama olsun güzel bir şey bu. Çöpe atacağınıza gidersiniz oraya. Ayrıştırılmış, dönüştürülmüş madde olarak oraya atarsınız ve böylece hem siz para kazanırsınız. Küçük de olsa, kuruşlarda da olsa. Hem de ülkeye bir katkınız olur. Ülkeye katkı yapmak kötü bir şey mi ya? Çok güzel bir şey. Son böyle biraz yurt dışından bir iki haber okuyayım istiyorum size. Çok çok çok enteresan bir haber gördüm. New York Times'da pazar incelemesi olarak yayınlanmış bu. New York Times'ı mutlaka okuyun. Haberin orijinalinin ismini size söyleyeyim. Twitter's Flawed Solution to Political Polarization gibi bir şey. Yani bu Twitter politik olarak şey olmaya hani odaklanmaya... insanların birbirlerinden ayrılmasına karşı neler yapıyor ya da bunun bir parçası mı diye soruyor. Çok enteresan bir yorum var için araştırma var. Bu araştırmayı aslında anlatmak için size şey yaptım, bu haberi seçtim. İnsanlar genellikle siyasi yönelimlerini %85 Twitter'dan kendi yaptıkları, attıkları mesajlar ve yaptıkları retweetlerle anlatabiliyorlarmış. Çok enteresan. Yani bir siz mesela Twitter'dan bir insanı okuduğunuzda şöyle neler yazmış neler yazmamışa baktığınızda %85 ihtimalle onun aslında işte Amerika şartlarından tabii bahsederken cumhuriyetçi mi demokrat mı olduğunu anlayabiliyormuşsunuz. Peki şimdi yumurta tavuğu tartışmış New York Times ve hani tam bu cümlelerle yumurta mı tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan çıkar şeklinde tartışmış ve diyor ki acaba insanlar mesela kendi gibi olan insanlar tarafından yönlendirildikleri için mi politik düşünceleri atıyorum cumhuriyetçilik daha keskinleşir daha kutuplaşır yoksa tam tersi mi diyor yani şunu söylemiş şimdi izlediğimiz hesaplar politik görüşlerimizi şekillendiriyor mu yoksa çoğunlukla görüşlerimizi yansıtan hesapları takip ettiğimiz için mi biz öyle görünüyoruz işte bunu tartışmamız lazım eğer ikinci seçenek değilse o zaman şu çıkıyor ortaya yani biz sosyal medyada aslında bir şey öğrenmek ya da fikirlerimizi değiştirmek için değil, kendimizi zaten mevcut olan fikirlerimizi ifade etmek için varız. Peki, belki de orada şunu tartışmak lazım. Yazının içinde onu göremedim. Belki de bu bizim yaşlı eski X kuşağına özgü bir şeydir. Mesela Y kuşağı biraz daha sıcaktır değişimlere bakmaya. Hatta Z kuşağı iyice bütün değişimleri kucaklayacaktır belki de. Yani adam mesela cumhuriyetçi olarak girdiği Twitter'dan belki de bir anda demokrat olarak çıkacaktır. Ya da burada mesela işte atıyorum A partisine oy veren bir insan. Ya A partisine oy veriyoruz ama baksana B partisi de bilmem neler yapmış. Hadi yavaş yavaş ona oy vermeyi düşündüm diyecektir belki de. Türkiye'de bunun tam olacak olacağını zannetmiyorum. Çok olacağını, olasılığını, mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama bu araştırmanın en azından yapılmış olması, başlamış olması da güzel bir şey. Diyelim ve yavaş yavaş bu haftaki programımızın da sonuna girelim. Evet, bu hafta gerçekten de biraz hızlı bir hafta oldu. Yerli ve milli bir hafta oldu. Bu yerli ve milli çalışmalarımızı yürüteceğiz. Gerçekten de şu anda size gelecek haftalarda sunabileceğim konukları, yerli ve milli konukları böyle bir sıraya dizdim. Umarım onları sizlere anlatacağım. Şimdi bitiriş, kapanış şarkımızı şey yapalım. Coyote Ugly diye bir film vardı. Bunu biliyorum, bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? Oradaki müthiş bir dans sahnesinin filmidir bu. Can't Fight the Moonlight'ı hep birlikte dinleyelim. Ben de stüdyodan çıkmayacağım. Dinleyeceğim bu şarkıyı. Sizlerle Cuma günü haftanın kapanışında birlikte olmak üzere diyorum. Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nden. Hepinize mutlu haftalar.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor. Saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.